Adem'den Musa peygambere kadar 2500 yıl boyunca ve Musa'dan Malaki peygambere 1100 yıl boyunca peygamberler Tanrı için insanlara konuşuyorlardı. Ama 3600 yılın sonunda Tanrı'yı bildirmeleri sadece kısmıydı. 400 yıllık bir sessizlikten sonra vakit dolunca Tanrı son günlerde oğlu aracılığıyla bizimle konuştu. Böylece Tanrı'nın açımlaması yani vahiy bütünlük buldu. Yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere mektup, Mesih inancının belli başlı öğretilerini içerir ve aynı zamanda sonsuz bir mantık ve büyük bir güzellikle doludur. Onu okumak, cennetin ta kendisinin havasını solumaktır. Onun öğretilerini yerine getirmek, Mesih inanlısı için gerçek ve Mesih'in kendisinde toyluktan olgunluğa götürülmektir. Kusursuzluğa doğru gitmektir. İbranilere mektubun insansal yazarının kim olduğu her zaman tartışılır bir konu olmuştur. Bana göre ki birçok değerli uzman yorumcular da aynı görüşteler, bu mektubun yazarı Pavlos'tur. Hem içinsel hem de dışınsal kanıtlar Pavlos'un mektubun yazarı olduğunu desteklemektedir. Yazar hapise girmiştir. İtalya'dan yazmıştır, yanında Timoteos vardır. Yazıların Pavlos'un olduğu bellidir. Ayrıca benim düşünceme göre Petros da yazarın Pavlos olduğunu belirtmektedir. Pavlos'un stilini değiştirmesi ve mektupta ismini vermemesi için iyi ve yeterli nedenler bulunduğuna inanıyorum. Mektubu inceledikçe bunlara dikkat çekeceğim. İbranilere mektubunun yazarının kim olduğu açıklık kazanmamış olduğu için bu mektubun yazılış tarihi daha da büyük bir önem taşır. Roma İmparatoru Titos, Yeruşalim'deki tapınağı İsa'dan sonra 70'te yıktığı ve Pavlos'un bu tarihte zaten ölmüş olduğundan mektubun İsa'dan sonra 70'ten önce yazılmış olduğudur. İbranilere mektubun konusuna geldiğimizde Romalılar mektubu Mesih inancının gerekliliğini, İbranilere mektup ise Mesih inancının üstünlüğünü açıklığa kavuşturmaktadır. Mektup boyunca görülen bu düşünce, kıyaslayıcı bir söz olan ve mektupta 13 kez geçen daha iyinin kullanımında görülür. İbranilere mektup bizlere yasanın iyi olduğunu ama Mesih'in altında kayranın daha iyi olduğunu ve gelecek olanın görkeminin en iyisi olacağını söyler. İbranilere mektup daha iyi olanı sunar. Mektupta yetkinlik sözcüğü 13 kez geçer. Aynı kökten gelen sözcüklerle birlikte. İki ayet bizlere bu daha iyi yolu özellikle açıklar. Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğiniz inancın elçisi ve baş kahini olan İsa'yı düşünün. Onu düşünmemiz buyurulmuştur. Sonra İbraniler 12:3'te şunu okuyoruz. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. İbraniler mektubu yorumu boyunca biz de aynen bunu yapacağız değerli dinleyicilerimiz. İbranilere mektubu dört ana kesime ayırmak mümkündür. 1. Mesih'in öncesizliği, sonsuzluğu 1 ve 2. bölümlerde verilmektedir. Mesih'in öncesiz ve sonsuz başkahinliği 3. bölümden 10. bölümler arasındadır. 3. Mesih'in kendisini sunmasıyla, kurban etmesiyle Tanrı katına kutsallar kutsalına girme olanağının sağlanması bölüm 10-12 arasındadır. 13. bölümde de yüreklendirme vardır. Şimdi İbranilere mektubun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Ruhsal yasa halka Levililerin rahiplik ettiği düzende verildi. Eğer Levililer soyundan rahiplik yetkinliğe ermek olanağı bulunsaydı, Melkisedek düzenine göre bambaşka bir rahiplik çıkmasına ne gerek kalırdı? Niçin Harun düzenine göre bir rahip atanmasın? Çünkü rahiplik düzeni değişince ruhsal yasanın da değişmesi zorunludur. Çünkü kendisi için bunların söylendiği kişi bambaşka bir ailedendir. Bu soydan hiç kimse sunak hizmetinde bulunmadı. Rabbimizin Yahuda soyundan geldiği açıktır. Musa bu soydan rahipler yetişeceğine ilişkin hiçbir söz söylemedi. Melkisedek'e benzer başka bir rahibin ortaya çıkmasıyla sorun daha da açıklığa kavuşuyor. Bu kişi yersel kurallar, yasalar uyarınca değil, yok edilemeyen yaşam gücüyle yetişti. Çünkü kutsal sözde kendisine şöyle tanıklık edildi. Melkisedek düzenine göre sonsuzluk boyunca rahipsin sen. Güçsüzlüğü ve yararsızlığı yüzünden daha önce gelen buyruk boşa çıkarılıyor. Çünkü ruhsal yasa hiçbir şeyi yetkinliğe erdirmedi. Bunun yerine üstün bir umut getiriliyor. İşte bununla Tanrı'ya yaklaşıyoruz. Böyle okuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere Mektup 7. bölüm 11-19 ayetler arasında. Harun'un soyundan gelen kahinliğin simgesi onun kusursuz olmadığını gösteriyordu. Hiçbir zaman kusursuzluk ve Tanrı'yla tam bir birliktelik getirmemişti. İnsanlara hiçbir zaman kurtuluş ve Tanrı'nın önünde kabul olunma getirmemişti. Hedefine, amacına hiçbir zaman ulaşmamıştı. Bu nedenle Mesih'e ihtiyacımız vardır, hem de çok. Bizler Musa'nın yasasının altında değiliz. Musa'nın yasası, Musa'nın getirdiği şeriatı, kanlı kurbanlar sunulan Harun'un soyundan gelen kahinliğe dayalıydı, kahinliğe aitti. Musa'nın yasası ve Harun'un soyundan gelen kahinlik el ele birlikte gidiyordu. Rabbi Mesih, Yahuda oymağından geldiği için yeryüzünde kahin olamazdı. Kahinler biliyorsunuz Harun'un soyundan geliyor. Kahinler Levi oymağındandı ve Levi oymağından olmalıydı. Ama Rabbi Mesih Levi oymağından gelmiyor, Yahuda oymağından geliyordu. Bu nedenle kahin olamazdı. Mesih Levi oymağından gelmediği için kahinliğin değişmesi gerekiyordu. Bu yüzden Melkisedek benzeri başka bir kahin ortaya çıktığından bu söylediğimiz artık daha da açıktır. Mezmur 110'da gelecek olan Mesih hakkında peygamberlik ediliyor. Mesih ölümden dirilişiyle bir kahin olmuştur. Onun yaşamı, yani İsa Mesih'in yaşamı sonsuzdur. Musa'nın sistemi geçersiz olmuştu, bitmişti. İnsana sahip olması gereken kusursuzluğu hiçbir zaman vermemişti. Bizler Tanrı'ya Mesih aracılığıyla geliriz. Rabbi İsa Mesih'in sürekli ve kusursuz bir kahin olduğunu gördük. Harun'un soyundan gelen kahinlik bu standarda erişmiyordu. Şimdi kusursuz bir kahinimiz ve bu kahin de Rabbi İsa Mesih'tir. Sizler ve benim için kurtuluş sağlamıştır. Tanrı bizleri Adem'den alıp Mesih'e koymuştur. Bir kimse Mesih'teyse yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Artık Adem'le birleşmiş değiliz değerli dostum. Diri Mesih'le birleşeceğiz. Harun'un kahinliğiyle Melkisedek'in kahinliğinin kıyasını aşağıda özetliyoruz. Yasaya karşı güç, yani yasa kısıtlar, güç yapılmasını mümkün kılar. Buyruğa karşı yaşam ya da dışınsala karşı içinsel, bedensele karşı sonsuz yaşam, değişene karşı değişmeyen, zayıflık ve yararsızlığa karşı Tanrı'ya yakın olmak, kusursuz olan hiçbir şeyin olmamasına karşı daha iyi bir umut. Ve bu yeminsiz olmadı diyor İbraniler 7:20-21'de. Diğerleri yeminsiz kahin olmuşlardı. Ama o kendisine Rab ant içti ve andından caymaz, sen sonsuza dek kahinsin diyen Tanrı'nın yeminiyle kahin oldu. Mezmur 110'da Rab İsa Mesih'in kahin olarak Melkisedek düzeninden olacağı hakkında bir peygamberlik bulunmaktadır. Rab ant içti, kararından dönmez. Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek rahipsin sen dedi. Mesih'in kahinliğini üstün kılan şey değerli dinleyicilerimiz, bunun temelinin sadece Tanrı'nın sözü değil, aynı zamanda Tanrı'nın andı olmasıdır. Ve eski antlaşmanın bizlere Levi oymağı hakkında söylediği tek şey, onların belirli bir etkinlik için ayrılmış olduklarıydı. Onlar hakkında hiçbir ant verilmemişti. 22. ayet, bununla İsa üstün bir antlaşmanın güvencesi oldu. Mesih'te sadece daha iyi bir kahinliğe sahip olmakla kalmayız. Aynı zamanda daha iyi bir antlaşmamız da vardır. Mesih baş kahinimizdir ve daha üstün bir tapınakta, daha iyi vaatler üzerine kurulu, daha iyi bir antlaşma aracılığıyla hizmet eder. Bu konunun 8-10. bölümlerde açıldığını göreceğiz. Rab İsa'nın kahinliği her alanda daha üstündür. Önceki düzende çok sayıda kahin görev aldı. Çünkü ölüm görevlerini sürdürmelerini engelliyordu. İbraniler 7 ayet 23. Yani eski antlaşmadaki Harun'un soyundan gelen kahinlik her zaman ölümle son bulmuştu. Harun tıpkı Musa gibi ölmüştü. Her zaman Harun'un ölümünün İsrail için en az Musa'nın ölümü kadar büyük bir kayıp olduğunu düşünmüşümdür. Harun öldüğünde kendileriyle birlikte çölde yolculuk eden, kendilerini tanıyan ve anlayan baş kahinlerini kaybetmişlerdi. Şimdi yeni bir kahinleri olacaktı. Sizlerin ve benim değişen bir kahinliğimiz yok. Mesih her zaman bizlere dua etmek için yaşayacaktır ve yaşıyor. Ayet 24. Mesih İsa sonsuza dek yaşadığı için kahinliği süreklidir. Rab ise bir daha artık ölmeyecektir. Günahlarımız için bir kez ölmüştür ama artık bir daha hiç ölmeyecektir. Her zaman orada sizin için vardır. Bir keresinde petrol rafinerisinde çalışan bir adamdan mektup almıştım. Petrol rafinerisindeki işinden geceleri eve geç geliyordu. Her gece radyodan yaptığımız kutsal kitap çalışma programımızı dinliyordu. Tanrı'nın ruhu gece geç saatte ona Tanrı sözüyle hizmet ediyordu. Ben o adamın mektubunu alıp onun hakkında bir şeyler öğrenmeden çok önceden Rab ise onun hakkındaki her şeyi biliyordu. Ben onu tanımıyordum ve radyo yayınını dinlediğini bilmiyordum. Rab ise Mesih onun hakkındaki her şeyi biliyordu çünkü değişmez bir kahinliği vardır. Günün 24 saati hizmet etmektedir. Bunun anlamı gece saatinde bu adamın orada olduğunu bildiği, onu anladığı ve ona Tanrı sözüyle hizmet ettiğidir. Bugün ben Tanrı sözünü verebildiğimden ötürü çok seviniyorum. Çünkü Tanrı'nın ruhunun onunla insanlara hizmet ettiğine inanıp güveniyorum. Rab ise büyük başkahindir. O adam yayınları dinlerken ben ondan çok uzaktayım. Daha sonra uyurum. Ben uyurken orada sözü etkin kılan bir başkahin vardır. İsa çok harikadır. Ona bütün övgüyü ve yüceliği verelim. Aşağıdaki ayet bu bölümün belki de anahtar ayetidir ve müjdenin özüdür. Bu nedenle diyor, onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tamamen kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. İbraniler 7:25. Mesih aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tamamen kurtaracak güçtedir. Bu nedenle yine büyük kapının üzerinde döndüğü bu küçük menteşeyi görüyoruz. Geriye daha önce söylenmiş olana ve ileriye doğru döner. Hep yaşamaktadır. İlk olarak Mesih'in ölü olmadığını, onun yaşadığını söylemektedir. Şu anda diridir. Mesih'in ölümünü ve dirilişini vurgularız ama bunların ötesine gitmemiz gerekir. Bizler diri Mesih'le ilişki içerisindeyiz. Onu artık bedene göre tanımıyoruz. Bugün onu Tanrı'nın sağ yanındaki başkahin olarak tanıyoruz. Değerli dinleyicim, bugün yolumuza devam edebilmek için ihtiyacımız olan budur. Bunu vurgulamamız gerekir. Burada bizi kurtarmak için öldü ama bizi kurtulmuş tutmak için orada yaşamaktadır. Onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tamamen kurtaracak güçtedir. Sizi kurtarmaya devam edecek güçtedir. Tamamen bütünüyle demektir. %100 demektir. Bizi tamamen ve kusursuzca kurtarabilecek güçtedir. O bugüne dek bir tek koyununu kaybetmemiş olan büyük çobandır. Bir şey söyleyeyim mi? Asla bir tane bile kaybetmeyecektir. Eğer onun koyunlarından biriyseniz kendinizi kaybolacak gibi hissedebilirsiniz ama o sizin için yukarıdadır ve o sizi kollamaktadır. Onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. Aracılık aslında işe el atmak anlamına gelir. O bizim için durumlara el atar. Onun yaşamıyla kurtulacağımız kesindir. Yuhanna yavrularım bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum demiştir. Yuhanna, bunları bana söylemiyorsun. Çünkü ben yanlış olan bir sürü şey yapıyorum. Şimdi bana söyleyebileceğin bir şey var mı? Yuhanna sözlerine şöyle devam etmektedir. Ama birimiz günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Burada savunur olarak geçen sözcüğün eski Yunancası paraklete'dir. Tesellici, yanımızda duran biri anlamına gelir. Bu kişi adil olan İsa Mesih'tir. Yaptığı her şey doğrudur. Yaptığı her şey adildir. Bizler onun yaşamı aracılığıyla kurtulacağız. Diri bir Mesih'imiz olduğunu bilmek çok harikadır. Dostum, tek başına değilsin. Oturup, ah bir sorunum var ve yalnızım. Bana yardım edecek kimse yok. Kime gideyim diye ağlamak bebekçedir. Dostum, onun orada, yani İsa Mesih'in orada ne yaptığını sanıyorsunuz? Onun farkında değil misiniz? Neden ona dönmüyorsunuz? Karısını bırakıp başka bir adamla kaçan bir adamın annesiyle konuşmamı hatırlıyorum. Anneyi yanıma alıp yeni kadınla konuşmaya gittik. Kadın fikrini değiştirmedi ve bu adamla gitmeye kararlıydım. Bu zavallı anneyi evine bırakırken arabanın yerine çöküp dua etmeye başladı. Ah Tanrım, neden beni terk ettin? Ama onu eve bıraktığımda kendini biraz daha toplamış ve özür diledi. Tanrı'nın beni terk ettiğini söylediğim için özür dilerim. Beni terk ettiğine inanmıyorum dedi. Ona bizim için aracılık etmek üzere hep yaşadığından emin olabileceğimizi söyledim. Biz imansız olsak bile o her zaman bize sadıktır. Onun orada olduğunu bilmek harika bir şeydir dostum. Böyle bir başkahinimiz, kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkarlardan ayrılmış ve göklerden daha yücelere çıkarılmış bir başkahinimiz olması uygundur. İbranilere 7 ayet 26. Böyle bir başkahinimiz olması uygundur demek, Mesih'in tam ihtiyacımız olan kişi olduğudur. O bütün talepleri karşılar. Bizim için en uygunudur. Ondan daha iyi birine sahip olamazdık. Kutsal olan odur. Suçsuz demek, onun bütün kötülüklerden, hilekarlıklardan ve kurnazlıklardan uzak olduğunu gösterir. Siz günah işlediğiniz zaman sizi suçsuz çıkartır. Bunu akıllı bir avukat olduğu için değil, sizin cezanızı ödediği ve cezanın tamamen ödenmiş olduğu için yapar. Lekesiz sözü, onun bütün ahlaksal kirliliklerden uzak olduğu anlamına gelir. Dostum, bu günümüzdeki küfür dolu filmler, şarkılar ve edebiyat için Tanrı'nın yanıtıdır. Kutsal kitap, Rab İsa'nın ahlaksal kirlilikten uzak olduğunu çok açık bir şekilde bildirir. O ayrıca günahkarlardan ayrılmıştır. Hem bizim gibidir, hem de bizden farklıdır. Günahkarlarla oturup vakit geçirebilirdi ve onlar onun önünde kendilerini rahatsız hissetmezlerdi. Ama onlardan biri değildi. Düşmanları onu günahkarlarla dost olmakla suçladılar. Tabii öyleydi. İsa günahkarların dostuydu. Buna karşın onlardan biri değildi. Günahkarlardan ayrılmıştı. Onda günah yoktu. İbraniler 7:27. O diğer başkahinler gibi her gün önce kendi günahları için, sonra da halkın günahları için kurbanlar sunmak zorunda değildir. Çünkü kendi kendini sunmakla bunu ilk ve son kez yaptı. Rab İsa'nın kendi günahları için bir kurban sunmasının gerekmediğine dikkat edin. Çünkü hiçbir günahı yoktu. Rab İsa'nın yeniden gelip sizin için ölmesi gerekli olsaydı yine gelirdi. Bugün geri gelirdi ama sizin için ölmek üzere yeniden gelmeyecek. Bir kere ölmüştür. Eski antlaşmadaki sürekli kurbanlar epey yorucu ve sıkıcı olmaya başlamış olsalar gerek. Kahinler ellerini ve ayaklarını yıkamak için yıkanma leğeninde tekrar ve tekrar birbirlerini gördüklerinde birbirlerine dönüp bugün buraya kaç kez geldin diye sorduklarından eminim. Bilmiyorum, herhalde 12 kez olmuştur. Diğeri, ben 15 kez geldim. Ellerimi o kadar çok yıkadım ki bulaşık yıkamış gibi oldular ve ayaklarıma bak, sanki bütün gün suda durmuşum gibiler. O sunağa gidip tekrar ve tekrar ve tekrar kurbanlar sunmaktan çok yoruldum. size bir şey söylemek istiyorum değerli dostum. Herhalde çok yorucu oluyordu ve eğer Harun onların böyle konuştuklarını duysaydı herhalde bu ayının yorucu olduğunu biliyorum ve sizinle aynı fikirdeyim ama Tanrı'nın bize ne söylemeye çalıştığının farkında mısınız? Tanrı bizlere günahın korkunç olduğunu ve kan dökülmesini gerektirdiğini söylemeye çalışıyor ama gelecek olan kişi çarmıhta bizim için ölecek. O bunu yaptığında artık kan dökülmeyecek. O cezayı ödemiş olacak derdi. Kutsal yasa zayıflığı olan insanları başkehin atamaktadır. Ama yasadan sonra gelen yemin sözü sonsuza dek yetkin kılınmış olan oğlu başkehin atamıştır. İbranilere 7 ayet 28. Eski antlaşmada başkehin kendisi için kurban sunması gerekiyordu. Rab ise bunu hiçbir zaman yapmadı. Bugün dokunabileceğimiz, erişebileceğimiz bir başkehinimiz vardır değerli dostum. Bize yardım etmek için orada ve bizi anlar ama kutsal, suçsuz, lekesiz günahlardan ayrılmıştır o. Her an, her an evet ona gidebiliriz.